Ayrım 11. Pazarlık yok. Uğur Dündar. Sayfa 187. Yavuz Bingöl'ün babası Uğur Dündar'a konuştu. 6 Aralık 2014 Sözcü. Tayyip Bey'in annesine küfredildi. O da Berkin'in annesini yuhalattı. Bu çok insani. Sözcü, türkücü Yavuz Bingöl'ün bu sözlerini babası Yılmaz Bingöl'e sordu. Baba Bingöl, annesi Alzheimer olduğu için yaşananları unutacak ama ben günlerdir uyuyamıyorum. Oğlumun iktidara karşı dik durmasını isterdim. Nasıl değişti bilmiyorum, dedi. Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi'de hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesini yuhalatmasını savunması büyük tepki topladı. Bingöl'ün Tayyip Bey'in ölmüş annesine küfredildi, o da Berkin'in annesini yuhalattı, bu çok insani bir şey sözlerini babası Yılmaz Bingöl'e sorduk. İzmir'de bir araya geldiğimiz baba Bingöl, oğlum adına Berkin'in ailesinden özür dilerim diyerek başladı söze, sonra da oğluna tepkisini dile getirdi. İşte o röportaj. Uğur Dündar. Sayın Yılmaz Bingöl, eğitimcisiniz. Öğretmenlik, lise müdürlüğü ve şube müdürlüğü yaptınız. Şu anda da özel dersler veriyorsunuz. Yavuz, Oğuz ve Efsun Bingöl'ün babasısınız. Son günlerde oğlunuz Yavuz Bingöl'ün Ahmet Hakan ile yaptığı röportajda dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın Berkin'in annesini mitingde yuhalatmasına gerekçe olarak söyledikleri çok büyük tepki çekti. Ayrıca Yavuz Bingöl, sol eğilimli Cumhuriyet yürüyüşlerine katılmış bir sanatçı. Baba olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yavruma yazık, psikolojisi bozuk. 3-4 gündür uyuyamıyoruz. Yavuz'un toplumda büyük antipati uyandıran, gerçek Atatürkçüleri, devrimcileri ve biz Alevi kitlesini üzen bu davranışlarını tasvip etmiyoruz. Yavuz'u benden daha iyi tanıyan olmaz. Büyük oğlum Yavuz düşünmeden konuşuyor, ancak eleştirilerin linç edilme haline dönüşmesi de beni üzer. Yıllardır gelip gitmiyor, geçinemiyoruz. Ama evladımdır. Yavruma yazık, psikolojisi bozuk. Yavuz toplumun sanatçısıydı, artık kasetleri kırılıyor. 30 yıllık emeğini 3 günde heba etti. İnsanın en büyük düşmanı kendisi. Uğur Dündar. Yavuz Bingöl, babam Alevi olduğumuz anlaşılmasın diye benim ismimi Yavuz, kardeşimin ismini de Oğuz koydu diyor. Doğru mu bu? Yavuz Bingöl. Bu bir yalandır. Zavallı yavrum gaf yapıyor. Ben harp okulundan ayrılıp öğretmen okulunun yatılı kısmındaydım ve Yavuz'un doğduğu gece orada bulunamadım. Abi İstanbul'daydı. Kamil ismini düşünüyorlar. Doğumu yaptıran doktorun ismi Yavuz'muş. Babası Yılmaz ile uyumlu olur diye bu adı önermiş. Biz geçmişteki olaylara takıntılı insanlar değiliz. Uğur Dündar, Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğunda biz Yavuz Bingöl'ü onun yanında görüyorduk. CHP destekçisi izlenimi veriyordu. Bu değişim nasıl oldu? Yavuz Bingöl, çok doğru. Biz atadan dededen CHP'liyiz. Kılıçdaroğlu'nun adaylığında Yavuz onun için geceli gündüzlü çalıştı. Belki siyasette kendine bir yer edinmeyi istemiş olabilir ama bu konuda onun adına konuşmayayım. Uğur Dündar, biz infazlara karşıyız. Asla özel hayatlara girmem. Sizin baba-oğul ilişkinize zarar verecek yaklaşımı asla sergilemem. Ama gerçeğin ortaya çıkması için bazı şeyleri konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Yavuz Bingöl, Yavuz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ücretsiz veya düşük ücretler karşılığında CHP'li belediyelerin yanında olmuştur. Şimdi nasıl böyle oldu anlamıyorum. Yavuz şaşkın. Uğur Dündar, Yavuz Bingöl'ün Erdoğan ve AKP iktidarına yakınlaşmasını neye bağlıyorsunuz? Yılmaz Bingöl, tez canlı olmasına, düşünmeden hareket eden yapısına bağlıyorum. Yavuz özünde iyi bir insandır. Uğur Dündar, Yavuz'un annesi olan eşiniz ile boşandığınızda oğlunuz kaç yaşındaydı? Yavuz Bingöl, 15. Uğur Dündar, eşiniz ile ayrıldıktan sonra çocuklarınıza ilginizi devam ettirdiniz mi? Yavuz Bingöl, elbette. Yavuz'a maddi yönden hep yardımcı oldum. Belgelerime dayanarak söylüyorum. Annesi rahatsız. Alzheimer olduğu için gıyabında konuşmayı doğru bulmuyorum. Keşke ben de Alzheimer olsaydım da bunları görmeseydim. Uğur Dündar, peki diğer oğlunuz Oğuz ile görüşüyor musunuz? Yılmaz Bingöl, evet, Oğuz Almanya'da yaşıyor. Geçen Ekim'de onun yanında misafir oldum. Oğuz da Yavuz'dan çok şikayetçi. Zannedildi ki biz Yavuz'dan para istiyoruz, o da bize bakmıyor. Hayır, para gönderse ben kabul etmem. Benim için kumar oynuyor denilmiş. Ben kumar bilmem. Kahvehaneye bile gitmem. 3-4 yıldır Yavuz ile görüşmüyorduk. Kanser olmama rağmen. Geçen Mart ayında Yavuz bana telefon etti. Baba, yanımda kız arkadaşım var, sizinle tanışmak istiyor dedi. Kapımız açık dedim. Geldiler, bir akşam bende kaldılar. Yavuz'un bana maddi yardımı 3'er 5'er bin lira olmak üzere toplamda 30 bin liraya geçmez. Benim askerliğinden itibaren ona harcamalarım verdiğini karşılar. Uğur Dündar, baba oğul arasında alacak verecek meselesi olmamalı elbette. Biz asıl konumuza dönelim. Buradan baba olarak Yavuz'a çağrıda bulunur musunuz? Yılmaz Bingöl, ben bu iktidarın antidemokratik uygulamaları karşısında Yavuz'un dik durmasını isterdim. Solcu olup da sağın nimetlerinden faydalanmak için sağa geçen, yalakalık yapan, mevki makam kapan, milyarları kazanan insanların yolunda yer almamalıdır. Uğur Dündar, İnsanlar fikirsel olarak değişip başka ideolojiye kayabilir. Bunun karşılığında çıkar beklentisi yoksa, birikimlerini paraya tahvil etme amacı yoksa herkes buna anlayış gösterebilir. Ama siz Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik, demokrat ilkeleri savunacaksınız. Alevi kültürünün toplumdaki simgelerinden biri olacaksınız. Ondan sonra kalkacaksınız iktidarı yağcılık düzeyinde, üstelik gerçekleri de infiale dönüştürecek bir çarpıtma ile dile getireceksiniz. Burada 14 yaşındaki bir evladımızın Berke'nin öldürülmesinden sonra oluşan ve ona karşı acımasız bir tutum sergileyen Tayyip Erdoğan'ın sanki Berke'nin annesini yuhalatması haklıymış gibi davranması ve Yavuz Bingöl'ün onun avukatlığına soyunması büyük tepkiye neden oldu. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yılmaz Bingöl, Berkin Elvan, İsmail Korkmaz ve diğerleri hepsi evladım. Berkin ve annesine yapılan muameleye karşı dururum. Yavuz'un adına onlardan 100 defa özür diliyorum. Yavuz'un villaları vesaire var. Gözü daha başka yerlerde. Yükselmek istiyor. Belki de yönünü siyasette makam mevki edinme rotasına yöneltmiş olabilir. Geçen yaz telefonda Yavuz'a oğlum, Gezi'de insanları zulmeden, gençleri öldüren, kör eden bir anlayışla nasıl yan yana olursun? Onların yanına nasıl gidersin? Onlarla nasıl türkü söylersin diye sordum. Bana, peki baba, ben milletvekili olursam ne yapacaksın? Evlatlıktan red mi edeceksin dedi. Yavuz Bingöl'ün kardeşinden çarpıcı tespitler. 7 Aralık 2014 Sözcü. Sevgili okurlarım, dün Tayyip Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini mitingde yuhalatmasına getirdiği yorum nedeniyle toplumun büyük tepkisini çeken Yavuz Bingöl'ün babası 50 yıllık eğitimci Yılmaz Bingöl'le yaptığımız söyleşiyi okudunuz. Bugün de Yavuz'un kardeşi Oğuz Bingöl'ün bana yazdığı çok çarpıcı tespitlerle dolu mektubu sunuyor. Yorumu sizlere bırakıyorum. Sayın Uğur Dündar, ağabeyim Yavuz Bingöl'ün tüm sevenlerini, kendisine umut bağlayanları, türküleriyle büyüyen tüm dinleyenlerini büyük hayal kırıklığına uğratan evrimini, herkes gibi ben de hayretle izliyorum. Son olarak Berkin Elvan'ın annesinin yuhalatılması konusundaki yorumu, 15 yaşında 15 kilo olarak aramızdan ayrılan, katillerinin yakalanması konusunda sürekli bir kandırmaca ve oyalamacı süreci yaşanan, annesi zarar görmesin diye çıktığı sokakta ekmek almaya giderken polisler tarafından katledilen cesur evladım Berkin'in ailesi kadar beni de yürekten yaraladı. Kardeş ve vicdan, kardeş ve adalet arasındaki tercihimi yapmak zorunda bıraktı. Ne kadar zor olsa da doğru bildiğimi yaptım. Ben de Berkin gibi 14 yaşında olan Taylan Özgür isimli bir evlat babasıyım. Diğer oğlumun adı da Deniz koydum. Onlar gibi kardeş olurlar ümidiyle. Berkin'in yaşadıkları benim evladımın başına gelse bir baba olarak böyle bir acıyı kaldırabilir miyim bilmiyorum. Bu tabii ki birkaç aylık savrulma sürecinin son perdesiydi. Erdoğan'ın başbakan iken verdiği iftar yemeğiyle başlayan ve Tunceli'deki övgü dolu konuşma ile devam eden süreci en başından beri mümkün olabilecek şekilde eleştirdim ve uyardım. Abisi olsam kulağından da çekerdim ama değilim. Ancak nafile. Her seferinde bir adım ötesiyle karşılaştık. Önce iftar, ardından beraber Türk söyleme, ardından Tunceli'de AKP'yi övme ve en son olarak da evlat acısıyla yanan bir annenin yuvalatılmasını insani bir kılıf içine sokma çabası. Belki siz, belki okurlarınız da inanmayacak ama şunu da söylemeliyim. Yavuz Bingöl'e al şu 10 milyon dolar parayı, hırsızları, zalimleri öv deseniz yapmaz, yüzüne bile bakmaz. Bu nedenle basında sık sık yazılan satın alma suçlamalarını yersiz buluyorum. Sorun bu kadar basit ve yüzeysel değil. Yılda zaten en az 20-30 konser veren, her sene birçok reklam filmi, sinema filmi, dizi teklifi alan, ayda ortalama 300 bin lira kazanan bir kişinin bunlarla kandırılması mümkün mü? Sorunun psikolojik bir savrulma, kendisine ait hissettiği yerde sahipsiz, değersiz ve yalnızmış gibi algılaması, bunun sonucunda da duygusal zaaflarına yenik düşerek bu kadar çoğunluğun bir bildiği vardır savıyla aşırı safça kandırılması olduğunu düşünüyorum. Sayın Yalçın Küçük, bizim aydınlarımızı, sanatçılarımızı devşirerek büyütüyorlar, diyor. Tamamen katılıyorum. Diyeceksiniz ki, peki Yavuz Bingöl nasıl bir tuzağa düştü? Yavuz Bingöl kadar çevresini kuşatan şakşakçı, menfaatçi insanların da bu akıl almaz pozisyonda büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Tüm ülkenin kaderi, iki dudağının arasında olan diktatöre Yavuz Bingöl'ün yakın olmasından fayda göreceklerini hesaplamış olmalılar. Çevresinde gerçek dost arıyorsa son aylarda kendisine küsenler listesini kalbine yazsın, bir daha da unutmasın onları derim. 50 yaşında, bu kariyerde, Yılmaz Bingöl gibi bir babanın, Şahsenen bacı gibi bir annenin evladı, değil tok iken aç kalsa bile namerde boyun eğmemeli. Zalimlerin, hırsızların karşısında dimdik durabilmeliydi. Biz hiçbir zaman böyle bir aile olmadık. 73 yaşındaki emekli milli eğitim müdürü, 50 yıllık öğretmen babam Yılmaz Bingöl, kirasını ödeyebilmek için hala evinde özel ders veriyor. Şu anda Yavuz'un yapması gereken ilk şey, bizzat Berkin Elvan'ın ailesini ziyaret ederek samimi, yürekten bir özür dilemek olmalı. Gerekirse dizlerinin üstünde. Buradan söz veriyorum, eğer abim beni kardeşlikten silmemiş ise ve Berkin Elvan'ın ailesi de kabul ederse her şeye rağmen ben de orada olmaya, bu büyük acının hafifletilmesinde katkı sunmaya hazırım. Bu özrün ardından ülkeyi ele geçiren bu zalimler karşısında mazlumun, aç ve işsiz garibanların arasına aslında ait olduğu yuvaya dönmek için sessizce affedilmeyi beklemeli. Yavuz Bingöl'ü sevenlerden de bir ricam var. Yavuz Bingöl'ü kaybetmek hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Amaç onu devşirmeye çalışan hırsızlara inat, onu en zayıf yerinden yani kalbinden tutarak aramızda kalmasını, en güzel türküleri yine bize, sadece bize söylemesini sağlamak olmalıdır. Hem size hem de sizin aracılığınızla tüm sözcü okurlarına saygılar sunuyorum. Şerefsiz gazeteci olmak kolaydır. 10 Aralık 2014 Sözcü. Cumartesi günü yaklaşık 40 yıldır tanıdığım ve kişiliğine güvendiğim bir dostum aradı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in kardeşi bomba gibi açıklamalar yapacakmış. Sana ulaşmak istiyor dedi. Telefonumu verdim. Arayabileceğini söyledim. Nitekim çok geçmeden Cemil Çiçek'in kardeşi olduğunu söyleyen kişi aradı. Yeri göğü sarsacağım, ikinci paralel olayını patlatacağım diyordu. Adresini aldım. Muğla'nın bir ilçesinde oturuyormuş. Çok güvendiğim bir muhabir arkadaşımı göndereceğimi belirterek telefonu kapattım. Ertesi sabah, Sözcü'nün deneyimli, meslek ilkelerinden asla ödün vermeyen Acar muhabiri Gökmen Ulu, Meclis Başkanı'nın kardeşi Çetin Çiçek'in yaşadığı Muğla yolundaydı. Ertesi sabah Sözcü'nün deneyimli, meslek ilkelerinden asla ödün vermeyen Acar muhabiri Gökmen Ulu, Meclis Başkanı'nın kardeşi Çetin Çiçek'in yaşadığı Muğla yolundaydı. Orada buluşup konuştular. Gökmen kayıt altına aldığı görüşmeye başlamadan önce kimseye iftira atılmasına, kişilik haklarına saldırılmasına, hakaret edilmesine, özel hayatlara girilmesine izin vermeyeceğimizi belirtti. Gece geç döndüğü için ertesi sabah buluşmak üzere sözleştik. Ama o gece Çetin Çiçek'ten bir SMS aldım. Mesajda Gökmen'e anlattıklarının devamının geleceğini, ancak kendisinin büyük maddi sıkıntılar içinde bulunduğunu belirtiyor ve bizden maddi yardım talep ediyordu. Cevaben gönderdiğim mesajda ilkeli gazetecilik yaptığımızı belirterek talebini sert bir şekilde reddettim. Özetle Eğer bu isteğinizi ilk telefon konuşmamızda dile getirmiş olsaydınız, sizinle hiç görüşmezdik dedim. Sabah buluştuğumuzda Gökmen anlatmaya başladı. Abi, bu kişi kuruluşundan beri AKP'liymiş. Ama artık partiden ayrılmaya karar vermiş. Büyük bir gürültü çıkararak başka bir partiye geçecekmiş. Gerekçe olarak da AKP'de herkesin bir şekilde yolunu bulduğunu ama kendisinin borç içinde kıvrandığını, ağabeyi Cemil Çiçek'in meclis başkanlığı gibi çok önemli bir konuda olmasına rağmen sorunlarıyla hiç ilgilenmediğini iddia ediyor. Hatta miras paylaşımında kendisine haksızlık yaptığını bile öne sürüyor. Gökmen'le hemen kolları sıvayıp Çetin Çiçek'in iddialarını araştırmaya başladık. Kısa sürede ağabeyi meclis başkanı Çiçek'ten sık sık para istediğini, son aradığında da benim 150 bin lirayı bulan borcumu ödeyeceksen aksi takdirde çok üzülürsün. Hemen kredi borcumun olduğu bankanın müdürünü ara dediğini. Buna karşılık Cemil Çiçek'in ben nereden bulayım bu parayı? İstersen evini sat, borçlarını öde, gel bizim yanımızda otur. Sonuçta sen benim kardeşimsin şeklinde cevap verdiğini öğrendik. Ayrıca meclis başkanının Muğla'da her vali ve emniyet müdürü değişiminde onları aradığını ve orada bir kardeşinin yaşadığını söyleyerek eğer benim kardeşim iş takipçiliği olarak nitelenebilecek bir talepte bulunursa asla karşılamayın dediğini belirledik. Açıkçası meclis başkanına yerden göğe kadar hak verdik. Hatta içimizden bravo Cemil Çiçek'e bile dedik. Sevgili okurlarım, bunlara benzer iddiaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşlerinden biri, kalemini yalakalığa ve yalana adamış yandaş tetikçilerden birini anlatmış olsa neler yazılmazdı neler. Hatta televizyonlara reklamlar verilir, yer gök inletilirdi. Kılıçdaroğlu, pehlivan tefrikası gibi uzayan çarşaf çarşaf yazılarla linç edilirdi. En basitinden, kardeşinin sorununu çözemeyen beceriksiz Kılıçdaroğlu, ülkenin sorunlarını nasıl çözecek diye başlıklar atılırdı. Ama biz ne diyoruz? Toplumun gerekçeleri öğrenme hakkı adına AKP'yi de, Tayyip Erdoğan'ı da, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i de, Başbakan Davutoğlu'nu da hiç çekinmeden eleştiririz. Nitekim hem bu köşede hem de Halk TV'deki Halk Arenası'nda sık sık eleştiriyoruz ama toplumun gerçekleri öğrenmesine yardımcı olurken kimse iftira atmıyor, hakaret etmiyor, kişilik haklarına saldırmıyor, aile ve özel hayatlara girmiyor. Kısacası fazilet cellatlığı yapmıyoruz. Zira bazı yandaş tetikçilere baktıkça şerefsiz gazeteciliğin ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Doktor Turhan Çömez ve pankreas alınan küçük çocuğu. 25 Aralık 2014 Sözcü. Çok kalabalıktılar. Sabahın kör karanlığında saat 5 civarında baskına geldiler. Evin büyük çocuğu Serhat o sırada 16, küçüğü Serdar ise henüz 7 yaşındaydı. Her ikisi de sıcak yataklarında uyuyordu. Arama için Serhat'ın odasına girenlerden biri "Kalk, polis!" diye bağırdı. Gözlerini aralayan Serhat önce kabus gördüğünü düşündü ama odadaki polisler uyandırmakta kararlıydı. Birinin gözü çocuğun kolundaki görüntüye takılmıştı. Gülerek "Ergenekon dövmesi mi bu yoksa baban gibi sen de Ergenekoncu musun?" diye sordu. Bu ağır söz Serhat'ı kendine getirmeye yetmişti. Yine de son derece ağırbaşlı davranarak "Hayır memur bey. Dövme dediğiniz o şey bir damar rahatsızlığının sonucu oluştu. Ayrıca bunları söylemeye hakkınız yok" dedi. Sonra odasında sigara içmeye başlayan başka bir polisi uyararak balkona çıkmasını rica etti. Evdeki gürültüler ve yabancı insan sesleri küçük Serdar'ı uyandırmaya yetmişti. Önce kendini toparlamaya çalıştı zira nelerin olup bittiğini anlayamamıştı. Acaba hala rüya görüyor olabilir miydi? Ama polislerin odasındaki bilgisayarları ve oyun CD'lerini topladıklarını görünce kendine geliverdi. Onları vermek istemiyor, alıp götürmemeleri için yalvarıyordu. Ağabeyinin "Merak etme Serdar, bu ağabeyler bilgisayarını tamire götürecekler, sonra yine getirecekler" demesi bile ikna etmeye yetmiyordu. Saatler süren arama bitince polisler mutfakta kahvaltı ettiler ve çocukları tarifi mümkün olmayan acılar içinde bırakıp gittiler. O ana kadar metanetlerini koruyan çocuklar onlar gider gitmez annelerine sarılıp hıçkırarak ağlamaya başladılar. Oysa kumpas ağlarını örmeye devam edecek, asıl travma bundan sonra yaşanacaktı. Nitekim medyadaki fazilet cellalları hemen harekete geçtiler. Aylar süren ve akıl almaz iftiralarla dopdolu bir yargısız infaz kampanyası başlattılar. Serhat ve Serdar için artık her yeni gün dayanılmaz bir travmayı yaşamak anlamına geliyordu. Sözde Ergenekon iddianamesinin açıklandığı gün doruğa çıkan yalan ve iftira yağmuru, çocukların kırılgan ruhlarında tamiri mümkün olmayan derin yaralar açıyordu. En ağır şok da o gün yaşandı. Linç boyutuna varan saldırılar karşısında Serdar'ın minik bedeni daha fazla dayanamadı ve hastalandı. Hemen Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra da yoğun bakıma alındı. Zira pankreası çalışmaz hale gelmişti. Alınması gerekiyordu. Yoğun bakımdan sağ çıkmayı başardı ama hayatının bundan sonraki dönemini cihaza bağlı olarak yaşayacak. Cihaza bağlı yaşamak da günde en az 4-5 kez kan alınması ve bir o kadar da enjeksiyon yapılması anlamına geliyordu. Talihsiz Serdar'ın çilesi bitmek bilmiyordu. Aylar sonra babasının yanına Londra'ya gitti. Orada bir yıl kadar mutlu bir yaşam sürdüler ama aksilik hasta çocuğu orada da bırakmadı ve bambaşka bir travmayı yaşattı. Türkiye'nin şikayeti üzerine İngiliz İçişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye çağrılan babası tutuklanıp cezaevine gönderildi. 12 saat sürecek cezaevi yolculuğu öncesi oğluyla görüşmeye izni verilince, "Oğlum bir süre eve gelmeyeceğim. Lütfen avukat dayını ara, hemen Londra'ya gelsin. Sana biraz harçlık getirsin. Okuluna devam et. Derslerini ihmal etme. Beni düşünüp dertlenme. İşlerini halledip geleceğim," dedi. Babası zenci bir tutukluyla birlikte cezaevine doğru giderken hasta yavrusu dayısı gelinceye kadar yapayalnız kalmıştı. O yolculuk babasına hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Ancak orası gerçek anlamda demokratik hukuk devletiydi. Uzun bir hukuk mücadelesinin ardından Kraliyet Mahkemesi İngiliz İçişleri Bakanlığı'nı haksız buldu ve oturma izni verdi. Babası cezaevinden çıkıp oğluna koştuğunda karşısında daha olgun, daha dirençli ve daha kararlı bir Serdar bulmuştu. Doktor Turhan Çömez ve çocuklarının yaşadıkları tarifi mümkün olmayan acıların bir bölümünü sizlerle paylaştım. O Turhan Çömez ki Tayyip Erdoğan İstanbul'un belediye başkanı iken iki kez omuz ameliyatına girmiş. Anestezi ilaçlarını içlerine başka bir madde karıştırılmaması için evinde saklamış. AKP'nin kuruluş aşamasında onun özel kalem müdürlüğünü yaparken yemeklerini ondan önce tatmış. Siyasi geleceğin gölgelememesi için yurt dışında ve değişik bir isimle yaptırdığı tedaviyi soranlara "Ben doktorum, hastama ne tedavisi yaptırdığımı asla söylemem, geldi geçti," diyebilecek kadar yakınında olmuş bir hekim, bir eski dost. Sevgili okurlarım, Doktor Çömez'in yazdıklarımdan haberi yok. Kendisinden özür dileyerek tarihe not düşmek, Ergenekon kumpasının bilinmeyen acılarını, dramlarını ve bunca eziyete karşın kazanılan başarıları bilmenizi istedim. Unutmayalım, ülkesine, milletine, toprağına aşık, dürüst insanlar zulme uğrarken korkup susar ve onlara sahip çıkmazsak, inanın daha çok ve daha ağır zulümler görürüz. Bu dünyadan yüreği sevgi dolu bir Ali İsmail Korkmaz geçti. 23 Ocak 2015, Sözcü. 18 Mart 1994, Antakya. Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü tüm yurtta coşkulu törenlerle kutlanırken, Ekinci Mahallesi Ceylan Sokak'ta da bayram sevinci yaşanıyordu. Çünkü o gün saat tam 12'de Korkmaz ailesinin dördüncü çocuğu olan Ali İsmail Korkmaz dünyaya merhaba demişti. Öylesine kolay bir doğum olmuştu ki, annesi Emel Hanım acılar içinde kıvranmamış, bir kerecik bile ah vah dememişti. Bebeğin ilk çığlıklarını duyar duymaz pencereye koşan ablası Melike, okuldan gelen büyük kardeşleri Aylin ve Gürkan'ı görünce, "Müjde, müjde, Ali İsmail kardeşimiz dünyaya geldi," diye bağırarak bu güzel haberi komşulara duyurmuştu. Hepsi için söylenir ama Ali İsmail gerçekten çok güzel bir bebekti. Ağlamaz, nazlanmaz, huysuzluk yapmaz. Kendisine azıcık gülümseyenlere katılırcasına kahkahalar atarak cevap verirdi. Babası Şahap Bey, oğlunun doğumunda bulunamamıştı. Çünkü evini geçindirebilmek için Suudi Arabistan'ın boğucu sıcağında çalışıyor, inşaatlarda kalıp ustalığı yapıyordu. Ali İsmail büyüdü, yaşam sevinciyle dopdolu bir öğrenci oldu. Derslerinde çok başarılıydı. Devam ettiği okullarda hep takdir, teşekkür ve onur belgesi alırdı. Onur belgelerine sadece okul içi başarısı nedeniyle değil, huzur evlerinde kalan yaşlıları yalnız bırakmadığı, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen kampanyalara katıldığı, sosyal yardım projeleriyle kimsesizlere sahip çıktığı için de layık görülürdü. Çevresinde de sevilen, sözü dinlenilen, kişiliğine güvenilen bir arkadaştı. Ali İsmail gerçek bir hayvanseverdi. Hani karıncayı bile incitmekten çekinir derler ya, işte kalbi tüm canlılara karşı öylesine sevgi dolu bir gençti. Örneğin bir gün annesi evde temizlik yaparken sinekleri öldürünce kızmış, "Bırak anne, onlar da canlı, onların da yaşam hakları var," diye çıkışmıştı. Büyük Fenerbahçeliydi. Sadece taraftar değil, Fenerbahçe sevdalısıydı. Odasının her yanını Fenerbahçe renkleriyle donatmıştı. Yatak örtüsü, havluları, spor ayakkabısı, şapkası, neredeyse tüm eşyaları Fenerbahçe renklerini ve armasını taşıyordu. Takımı yenildiğinde arkadaşları dalga geçmesin diye servise binmez, erkenden yola çıkıp okuluna yürüyerek giderdi. Çünkü o Ali İsmail Korkmaz'dı, ona göre Fenerbahçe yıkılmazdı. Her genç gibi Ali İsmail'in de hayalleri, idealleri vardı. Anadolu Üniversitesi'nin İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyordu ama onun gönlünde yatan mütercim tercüman olmaktı. Dünyayı dolaşmak, farklı kültürleri tanımak ve böylece nasıl bir dünyada yaşadığımız konusunda kendi sentezini yapmak istiyordu. Ama olmadı. Zalimler bu kısacık ama harikulade filmin son karesini acımasızca dondurdular. Göğüslerinde kalp yerine taş barındıranlar, sineğe bile kıyamayan yüreği sevgi dolu bu gence adeta sinek avlarcasına sopalarla vurarak, tekmeler atarak kıydılar. Kendisini tanıyanların o barış, dostluk ve kardeşlik simgesiydi dedikleri Ali İsmail'imize henüz 19'undayken aramızdan aldılar. Ama aynı zamanda Ali İsmail Korkmaz adını ölümsüz kıldılar. Talihsiz Ali İsmail son tekmeyi önceki gün yargıdan yedi. Ona son ölümcül tekmeyi atan polis, Saldoğan'a 10 yıl 10 ay ceza verildi. Karar acılı anne Emel Korkmaz'a, "Ali'min canı bu kadar ucuz olmamalıydı, lanet olsun böyle adalete. 19 yaşındaki bir çocuğu döve döve öldürüyorlar ve 10 yıl ceza veriyorlar. Böylesi adalet olur mu? Lanet olsun bu adalete," dedirtti. Dün Ali'nin kaybından sonra Atilla Sertel dostumla evinde ziyaret ettiğimiz Emel Hanım'la tekrar uzun uzun konuştum. Aradığımda Ali İsmail'in odasını düzeltiyor, giysilerini sevip okşuyor ve ağlıyordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 204.